Ayrım 18.
O komik soluma biçimleri, habire yıkanmak isteyişleri zaten hep dikkat çekmekteydi. Böyle olunca hep taşınmak zorunda kalıyorlardı. Birkaç yıl Heidelberg'de, birkaç yıl Roma'da, yeşil mevsimlerde, Flanders'te, kuru mevsimlerde, Girit'te, kona göçe gidiyorlardı. Bereket versin hiçbir dergiye abone olmadılar. Posta idaresi deliye dönerdi yoksa. 1300'lerin başlarında Fransa'nın güneyindeki Beaucaire'de bir panayıra gittiklerinde bir grup insanla karşılaştılar. Bunların seyahate tutkunluğu, kudrayla alobarın kendilerini zincirle bağlı hissetmelerine yol açtı. Bu göçebeler parlak renklere boyalı arabalarla bir kentten bir kente, bir panayırdan bir panayıra gezip tozuyorlardı. Onlara bazen Logips'in, bazen Bohemyalı, bazen Çingene deniyordu. Görünüşte gezgin maden zanaatçılarıydılar. Ama asıl meslekleri müzik ve sihirdi. Çingeneler Avrupa'da henüz yeni olmakla birlikte, Kudra onları Hindistan'dan tanıyor. Onlarla kendi lehçelerinde konuşabiliyordu. Ayrıca Kudra'nın rengi de onlarınki gibiydi. Başkanları onu aralarına katılmaya davet etti. Alobar'ı da istemeyerek kabul etti. Bundan sonra yarım yüzyıl boyunca çingeneler gibi yaşadılar. İnsan eğlenirken zaman ne de çabuk geçiyordu. Kıtanın kervan geçmez yollarında kırmızılı turunculu bir eşek arabasıyla gezdiler. El dokuması bir çadırda yatıp kalktılar. Bu çadır uçmasın diye eteklerine taş yerleştiriliyordu. Isınmak için tezek kullanıyorlardı. Tezek inek pisliği ile samanı karıştırarak hazırlanan sevimli bir yakıttı. At nallamak, koşu imal etmek gibi ciddi işleri de vardı. Ama hayatlarını daha çok kutsal kentlere, bayramlara, panayırlara gelen konukları eğlendirmek ve yolmakla kazanıyorlardı. Çingeneler dans ediyor, şarkı söylüyor, müzik çalıyordu. Ceviz kabuğunun altındaki bezelye tanesini öyle çabuk kaydırıyorlardı ki, millet bezelyenin öteki kabuğun altında olduğuna dair son kuruşuyla bahse giriyordu. Teflerini havada şehvetle salladıkça feodal baronlar onları dayanılmaz buluyorsa da, bu durum onları dindar ve ciddi kimselerin gözünde daha nefrete layık kılıyordu. Bu tepki Alobar'ı pek eğlendirmekteydi. Kudra ona bu yüzden biraz sitem ediyordu. Ama çingenelerin şenlik dolu grubu yaklaşırken saygın Hristiyanların gösterdiği korku ve tiksinti Alobar'ın seyrettikçe zevklendiği ender sahnelerden biriydi. Her güzel şeyin bir sonu olmalıdır düşüncesi, Alobar'ın ölümsüz elinin altına asla imza basmayacağı bir düşünceydi. Kaderciliğin itirafı demekti bu. Ama çingene olarak geçirecekleri günlerin sayılı olduğunu yine biliyordu. Bir gün reisin oğullarından birkaçını kendi odalarını basmış eşyalarını ararken yakaladı. Alobar'la Kudra'nın çadırında gençlik iksirini arıyordu gençler. Daha önce de 3 kere girilmişti çadırlarıyla arabalarına. Ama Alobar onları normal çingene hırsızlıklarına, çingenelerin onlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi etmekteki ısrarına yorumlamıştı. Çingeneler kutsal kitaptaki Kabil'in soyundan geldiklerini iddia eder. Kendilerini soylu bir ırk sayarlardı. Kendi ırklarını üstün görmeleri, yabancıları asla tam anlamıyla aralarına kabul edememelerine yol açıyordu. Kudra ile Alobar'ın yalnız eşyalarını çalmakla kalmadılar. Sofralarda en son onlara yemek veriyorlar, onlardan zaman zaman en aşağılık hizmetleri bekliyorlardı. Örneğin cumartesileri Kudra, reisin arabasını temizlemek, onun renk renk fularlarını yıkamak zorundaydı. Bir gün yine yönetici arabasını süpürürken reisin karısının ünlü kristal küresini üzeri örtülmemiş durumda gördü. Bir süre o tarafa hiç bakmamaya uğraşan Kudra, sonunda merakına yenildi, küreye bir göz atmaya karar verdi. Önce pek çekingen bakışlarla baktı, sonra öyle sert bakmaya başladı ki, o bakışlara reisin çamaşırlarını asıp kurutmak bile mümkündü. Hiçbir şey göremedi kürede, görecek bir şey de yoktu. Alt tarafı cilalanmış camdan başka bir şey değildi ama insanın psikolojik kişiliğine yolculuğa çıkış noktası olarak kristal kürenin elbette ki bir değeri vardı. Bir yandan bir mandal, bir deniz kabuğu, bir sigara paketi de aynı amaçla kullanılabilirdi. Ruhun nereye yolculuk yapacağı söz konusu olunca besbelli zamanda, mekanda pek sınır koyamıyor. Yalnızca çekingenliklerimizin görevlendirdiği gümrük memurları olarak onun tekrar normal bilinç dünyasına dönerken yanında neler getirdiğini kontrol ediyorlar. Kudra kristale bir süre baktıktan sonra gözlerini dinlendirmek için yumduğunda kafasında çok canlı bir sahne belirdi. Alobar'la kendisini iplere bağlanmış çingenelerin işkencesi altında gördü. Onlardan gençlik çeşmesinin yolunu gösteren haritayı istiyordu adamlar. Kudra kendi çadırlarına döndüğünde Alobar'a gördüğü hayali anlattı. "Bu iş bu kadar," dedi Alobar. O gece ay batar batmaz gizlice kaçtılar. Ormana dalarken başlarını çevirip baktıklarında bir takım gölgelerin kendi çadırlarına doğru gizli gizli ilerlemekte olduğunu gördüler. Kaçışın telaşı arasında Kudra, reisin kristal küresine ikinci bir kere baktığını Alobar'a anlatmayı unutmuştu. Gözlerini dinlendirirken ikinci bir sahne gelmişti gözünün önüne. Bu ikinci hayal o kadar acil olmadığından onu şimdilik bir kenara bırakmıştı Kudra. Ama o daha garipti, yorumu daha zordu. Uzun boylu siyah bir adam vardı. Kendisinden birkaç ton daha koyuydu rengi. Kudra'ya gel diye işaret ediyor, bir yandan durmadan gülüyordu. Ömründe gördüğü en komik giysiler vardı adamın sırtında. En garibi de şapkasıydı. Dikkatli bakınca onun şapka olmadığını gördü Kudra. Başının çevresinde arılar vardı adamın. Çingenelerden ayrılmalarına rağmen Alobar'la Kudra yine de aynı serseri yaşamı sürdürüyor, Avrupa panayırlarını kendi başlarına dolaşıyorlardı. İçi tıklım tıklım pamuklarla, kürklerle, metallerle, şaraplarla, çaylarla, Venedik camlarıyla, etlerle, gübrelerle, canlı hayvanlarla dolu arabaların yanı sıra yürüyor, güzel kokuların zevkine varmaya başlayan bir halka aromatikler satıyorlardı. Henüz yıkanma kavramını kabullenmediği halde güzel kokuları beğenmeye başlamıştı halk. Belki de o yüzden beğenmeye başlamıştı. İşler kesat gittiğinde Kudra çingene eteğini beline geçiriyor, dans etmeye başlıyor. Alobar da ona tef çalarak eşlik ediyordu. Karısının dansına erkek fuar ziyaretçilerinin yönelttiği pis bakışları Alobar hiç onaylamamakla birlikte gizliden gizliye Kudra'nın doğum yılını düşündükçe bunu biraz eğlenceli bile buluyordu. Arada sırada papazlar uğrayıp onları bu iğrenç gösterilerden dolayı lanetledikçe, cehenneme mahkum ettikçe Alobar özellikle keyiflenmekteydi. Aslında papazlar hiç fena müşteri sayılmazdı. Hele de Kudra her zaman elinden geçen aromatiklerden yanabilir koniler yapmaya başladıktan sonra Batı kilisesi Bizans'tan esinlenerek tütsü yakmaya iyiden iyiye merak sardırıyordu. Sözüm ona cennetteki o tatlı oksijeni simgelemekteydiler ama belki de cemaatin o yoğun ter kokusunu sindirmeye uğraşıyorlardı. Görünüşe göre tütsü Paris katedrallerinde moda olacaktı. Bu yüzden bir sabah Kudra Fransa'nın başkentine yerleşmeyi, orada daimi bir dükkan açmayı önerdiğinde Alobar pek de şaşırmadı. Dükkan iyi bir fikir olabilir diye ona katıldı. Ama daimi demekle herhalde bu gezgin halimize göre daimi demek istiyorsundur. Birkaç yüzyıldır yollardayız da ne de olsa. Hayır dedi Kudra, ben daimi demek istedim. Bir yerde fazla uzun süre kalıp da durmadan çürümekte olan komşularımızın imrenen gözüne her dem taze halimizde görünsek ne gibi sorunlar çıktığını sana hatırlatmam gerekmez. Gerçekçi davranırsak Paris'te tütsü tacirleri olarak 15 belki 20 yıllık bir süre öngörebiliriz ama o da iyi bir değişiklik olur. Zamanı gelince de kalkar başka yere gideriz. Ben bir yere gidecek değilim, gitmekten bıktım. Bir dükkan istiyorum, bir ev istiyorum, orada kalmak istiyorum. Kalmak diye tekrarladı Alobar. Tam ne kadar kalmak niyetindesin? Şeye kadar, bilmem, hoşuma gittiği sürece. 15 yıldan sonra hoşuna gitmez inşallah. Çünkü komşular bizim yaşlanmadığımızı fark ettiği anda. Ama belki ben yaşlanırım. Ne? Kudra ona öyle bir baktı ki, insan o bakışı alıp ekmeğinin üzerine sürebilirdi. Ama ağzından çıkan sözler Alobar'a sürme işini yapan bıçak gibi battı. Eğer istersek yaşlanabiliriz de. Yaşlanma sürecini biz durdurduk. Tekrar başlatabiliriz. Biz bir çukura saplandık. 500 yoksa 600 yıl mı oldu? Hep aynıyız. Seni bilmem ama ben biraz bıktım artık bundan. Yeniden yaşlanma hoşuma gider sanıyorum. Alobar onun söylenmeyecek sözleri nasıl böyle sakin, hatta asude bir tavırla söyleyebildiğine inanamıyordu. buz gibi parmaklar omurgasının klavsen klavyesinde gidip gidip gelmekteydi. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Dur, sana bir çay getireyim. Daha uyanmamışsın. Derdin o senin. Ben uyanığım sevgilim. Gece boyunca da hep uyanıktım. Bir önceki gecede öyle çok geceler boyunca bunu düşündüm ki sen o kadar gece tefini sallamaya bile dayanamazsın. Artık normal insanlar gibi bir yere yerleşip yaşlanmaya hazırım. İstekliyim, hatta hevesliyim. Alobar kendini tuttu. Ses tellerinin titremeyeceğine güvenene kadar konuşmadı. Ama bu sefer de ne yazık ki fazla uzun bekledi. Sesi çıktığı zaman o kadar dengeliydi ki fosil gibi taşlaşmaya başlamıştı adeta. Fransa'nın en usta taş oymacıları söylediği cümledeki herhangi bir kelimenin altına imzasını gururla atardı. Normallik uğruna yaşlanmak çok pahalı bir bedel. Vız gelir. Ben bu bedeli ödemeye razıyım. Hem zaten eğer yaşlanmaktan hoşlanmazsam istediğim zaman yine durdurabilirim. Durdurabilir misin? Bu ufacık soru masif bazalttan oyulmuştu. Nasıl emin olabilirsin? Üç kelimenin toplamı bir ton geliyordu ve buna noktalama işaretleri dahil değildi. İstediğimiz zaman durdurabileceğimize kendimiz inanıyoruz ama aslında hiç denemiş değiliz. Ya durduramazsan ya da yaşlanmaya devam eder ve sonunda sesi o kadar katılaştı ki çatlayıverdi. Moleküller bugün de öyle davranır, o zaman da öyle davranırdı. Ama o zamanlarda kimse gevreklik konusunda molekülleri suçlamaz. Zaten esneklik konusunda da onları alkışlamazdı. Sonunda ne, ölür müyüm? Bir kere alobar, yaşlanmanın otomatik olarak ölümü getirdiğinden ne sen ne de ben eminiz. Bunu defalarca konuştuk. Hani senin inançlarının cesareti, ölüme giden şey aslında yaşlanmak değildir. Yaşlanmanın sonunda ölüm geldiğine inanmak götürür bizi ölüme. Doğru mu söylüyorum, yoksa yanlış mı? Herhalde haklısın diye gıcırdadı alobar, yeni kırılıp parçalanan sesiyle. Emin değiliz. Öğrenmenin bir tek yolu var. Ama ya ölürsem mi? Öf, Şiva aşkına, ölürsem de ölürüm. Ölmek artık bana o kadar da korkunç bir yazgıymış gibi gelmiyor. Bunları senin söylediğine inanmıyorum. Döneklik ediyorsun, cayıyorsun sen. Ben gerçeği kabulleniyorum diye onun sözünü kesti Kudra. Gerçekte bana diyor ki, bu yaşadığımız uzun ömürde pek de o kadar harikulade bir şey yok. Alobar sanki yüzüne tükürük yemiş gibi büzüldü. Kudra onun iki elini tuttu. Mızrak gibi parmakları birer birer öptü. Sevgilim dedi, bir bak şu halimize. Biz yönetimin köpeklerinden kaçan iki çingeneyiz. Bir kentten bir kente, bir panayırdan bir panayıra gidiyoruz. Tarlalarda yatıp uyuyor, o korkunç mangel murzelleri yiyoruz. İki yüzlere güzel kokular, çiftçilere kuvvet macunları satıyoruz. Nesi değerli bunun, amacı ne? Hayattayız diye bağırdı alobar. Hem bu yuvarlak gezegenin hiçbir yerinde bizim gibi bir çift daha yok. Ne olmuş peki? Bizim benzersiz olmamız ne toprağı daha yumuşatıyor, ne de pancarlara daha bir lezzet veriyor. Feodal koşulları da düzeltmiyor, şiddeti de azaltmıyor. Halkın refahına katkıda da bulunmuyor. Şu geçen 600 yılda ne başardık biz? Ölümü yendik dedi alobar. Sesi ömrü boyunca olabildiği kadar kesin ve dengeliydi. Üstelik gururluydu da. Ölümü yendik. Dünya kuruldu kurulalı doğmuş olan herkesin özlemini çektiği şeyi biz başardık. Bundan daha büyük ne olabilir? Ölümü hangi amaçla yendik? Nasıl yenileceğini başkalarına öğretemiyoruz. Böyle bir şeye kalkışsak kilise kafamıza biner. Bizi toz eder, öğrettiğimiz insanları da toz eder. Satamıyoruz da bu bilgimizi. Onun da nedeni aynı. Üstün başarımızı bir suçmuş gibi saklamak zorundayız. Onuru nerede bunun? Hayatlarımız bencil, kapanık, hiç kolay da değil. Bence ölümlüyken hayatın daha yüceymiş. Kralmışsın o zaman alobar. İnsanların lideriymişsin. Her günün, her saatin önemliymiş. Ve Azrail'in tehdidi altındaymışım. Dopdolu ama tehdit altında bir hayat. Çünkü Azrail'in gözünde kral da bir köledir. Benim klanımda kral herkesten daha kolay bir hasattı. Belki ölümün tehdidi altında olabilirdin. Ama o tehdit edilen hayat nasıl bir hayatmış baksana. Bir de şimdiki haline bak. Partal çingenem benim. Paris'e taşınmak üzereyiz. Evet, ben tüssücülüğe başlamak üzereyim. Sen de soylu savaşçım, benim asistanım olmak üzeresin. Kudra durakladı. Birlikte güneşin sabah sisinin içinden ortaya çıkışını seyrettiler. Tam saatinde 2 dirhem 1 çekirdek. Bulvarlara geri dönen bir zübbeyi andırıyordu güneş. Kudra bir yonca sapıyla alobanın tonlarca kan pompalamış damarlarını yavaşça izledi. Nice güneşin doğuşunu görmüş, alnını öptü. Senin için sırf uzun ömür aşkına uzun ömür yeterli dedi. Ama beni artık tatmin etmiyor. Kama Sutra'da bizim ustalaşmadığımız bir pozisyon mu kaldı? Tenceremizin ezberlemediği bir mangel vurzel tarifi mi kaldı? Ah sevgilim, hayat güzel biliyorum. Bana da hala bazı sürprizler sunuyor. Ama belki ölüm de güzeldir. Onun da sürprizleri olduğu kesin. Sakin ol ve sinirlenme. Benim hedefim bir tütsü dükkanı, yoksa bir mezar değil. Ama eğer daha mutlu bir hayata elde etmek için yaşlanmam gerekiyorsa yaşlanırım. Yaşlılığın sonu ölüme varıyorsa o zaman bir sürede ölüm gezegenini keşfe çıkarım. Dünya yolculuğum epey uzun ve keyifli oldu. Yeterince uzun, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama sana olan sevgime rağmen yine de sıkılıyorum. Bahse girerim ki ölüm yaşamaktan 1 milyon kere daha sıkıcı olacak. Eğer öyleyse ben de hayata geri dönerim. Eğer gerçekten ölümsüzsek iki taraf arasında gidip gelmeyi de becerebilmemiz gerekir. Ha diye güldü Alobar. Evet, becerebilmemiz gerekir. Gerektiği doğru. O mağaralarda biraz daha kalmış olsaydık belki becerirdik de. Çözülür, sonra yeniden maddeleşebilirdik. Ama yapamayız. Daha doğrusu yapabileceğimizin somut kanıtı yok. Sen gerçekle yüz yüze gelmekten söz ediyorsun. Gerçek şu Kudra, biz ikimiz de ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bu ölümsüzlük işi o kadar daha derin ki, bandoloplardan öğrenebileceğimiz daha öyle çok şey var ki, ama durmadın. İlle fırlayıp dünyayı görmek istedin, bekleyemedin. İşte biz de böylece yarı eğitimli, yarı baldırı çıplak ortada kaldık. Dünyanın insan geçmişinde yer almış en önemli deneyini yapıyoruz. Ama bunu doğru dürüst yönetecek nitelikte değiliz. Çukurdaki fareler gibi karanlıkta el yordamıyla debelenip duruyoruz. Ah ne ettim de tüm cevapları almadan beni o mağaralardan ayırmana razı oldum. Bak şimdi sana bir tek şey söyleyeyim. Beni yaşlanmak üzere kandıramayacaksın. Sen kendin bu rizikoya girmek istiyorsan yolun açık ama aptalsın sen. Kudra onun elini bıraktı. Aptal olabilirim dedi ama korkak değilim. Güneş hemen bulutlardan birini yakalayıp kulaklarına doğru çekti. Rüzgar akıl dağıtıcı bir ıslıkla esmeye başladı. Panayır alanındaki ekmek kırıntılarıyla tıkınan kargalar çevredeki herhangi bir saate göz attılar. İşe geç kalmış olduklarını anladılar. Ocağın ateşi küllerin ses geçirmez bodrumuna doğru büzüldü. Çaydanlıktaki çay bir an önce buharlaşmak için telaş ederken neredeyse boynunu kırıyordu. Eski bir söz vardır. Bir çiftin ilk kavgası Cupido'nun müsilidir. Kavganın ikinci kötü yanı da uzlaşmaktır. Onlar da hemen uzlaştılar. Alobar daha başlangıçta Kudra'dan yaklaşık 40 yaş kadar büyük olduğuna göre Kudra'nın 40 yıl yaşlanmasına, eşine yetiştiği zaman durmasına karar verdiler. Durabilirse tabii, Alobar'a gelince o da zamanı gelince düşünecekti ne yapacağını. Paris'e taşındılar. Tütsü dükkanını açtılar. Kuil Blok sokağındaydı dükkan. Katedralle manastırın karşı kaldırımındaki bira fabrikası ve parfüm atölyesine bitişikti. Dükkan fena iş yapmadı. Evlilikleri resmi bir tören hiçbir zaman yer almamışsa bile onlarınkine evlilik denilebilirdi de fena değildi. Yani şampanya tatsızlaşmış değildi. Yalnızca her yudumdaki kabarcık sayısı eskisine oranla biraz azalmıştı. Hep aynı konuda tartışıyorlardı. En iyisi de buydu zaten. Eğer aşıklar mutlaka kavga edeceklerse en azından uzmanlaşmaları iyi olurdu. Tartışmalar hep Alobar'ın Bandolop Üniversitesi'ni mezun olamadan bırakışları konusundaki yakınmasıyla son buluyordu. Gariptir ama Kudra'ya hiçbir zaman mağaralara geri dönüp eğitimine devam etmek konusunda baskı yapmıyordu. Bunun nedeni belki bu kadar uzun zaman geçtikten sonra orada incelenecek titreşim kalmamış olduğuna inanmasıydı. Eğer Samyeli Fosco'nun dediğine inanmak gerekirse, bandoloplar zaten oradan temelli ayrılmışlardı. Dans salgını mıydı? Arjan, neydi hele? Eğer ayrılmayı ciddi ciddi düşünecek noktaya vardılarsa, bu da ancak 1664'ün o zalim kış mevsiminde olmuş olabilirdi. Ne kadar odun olsa, Kama Sutra'nın ne kadar çeşitlemesi akla gelse, yine de ısıtamıyordu havayı. Ama ürpertilerin, bağırtıların ortasında bir şey yine de onları birbirine bağlıyordu. Bir ortak amacın getirdiği uydurma bir yama. O gün karanlık öyle hızlı bastırdı ki sanki çingenenin biri Paris'i bir ceviz kabuğunun altına süpürüvermiş gibi oldu. İyi şanslar kumarbazlar. Bilin bakalım Paris hangi cevizin altında? Saat 4 olduğundan sokak lambaları yakıldı. Lambalar vaktinden erken yakılmış olmakla birlikte yine de görevlerine bağlı bir biçimde göz kırpmayı sürdürüyor. Sanki yağacak karın yolunu aydınlatıyorlardı. Her an başlayacaktı kar. Bulutlar onu vaat ediyor. Lambalar da onlara inanıyordu. Alobar da inanıyordu. O gün dükkanın kapısından başka müşteri girmeyeceğine de inanıyordu. Hırsız girmesin diye kapıyı sürgüledi. Gün ışığını bile çalabilen bir çingene tütsüleri haydi haydi çalardı. Kapıyı sürgülemekle alobar Ocak ayının soğuğunu da engellemeye çalıştı. Arka odaya Kudra'nın yanına gitti. Kudra onun odaya girişine pek dikkat etmedi. Kocaman bir mum üzerinde çalışıyor, yeni satın aldığı günlük ağacı reçinesini madeni bir kap içinde ısıtıyordu. Soğuk burası dedi alobar. Kudra hımm diye karşılık verdi. Başını kaldırmadı. Günlük ağacı tomarı gevşeyince odayı çikolata kokusuna benzer bir kokuyla doldurmaya koyuldu. Gerilim içindeki bir insanda rahatladığı zaman bazen aynı şey olur. Çevresindeki havaya koku yayar. Alobarda oturdu, aynı şeyi yapmaya çalıştı. Kudra'nın saçlarına düşen mum ışığı alobarın orada 5 tane beyaz saç sayabilmesine yol açtı. Onları daha önce hiç görmemişti. Ağzından bir çığlık kurtulmasını zar zor önledi. Acaba kendisi biliyor mu diye düşündü. Zihni gerilere, onu ilk gördüğü güne doğru uçtu. 8 yaşında hıçkırıklar içinde cenaze ateşinin oradan kaçıyordu Kudra. Sonra onun Himalayalarda oğlan çocuğu kılığındaki halini hatırladı. Saçlarının türbandan çıkınca nasıl parlak abonoz gibi aşağıya döküldüğünü düşündü. Sonra cariyelerin aynasının kendisine ilk ak saçını gösterdiği o kader gününü düşündü. Amma yaman bir olaylar dizisi başlatmıştı o minik saç deli. Alobar o kadar uzun süre o kadar sessiz kaldı ki sonunda konuştuğu zaman Kudra irkildi. Besbelli onun orada olduğunu unutmuştu. Mum ışığının halkası ve güllük ağacının vanilya kokusu onu çerçeveliyor, iki kere kutsanmış bir Madonna'ya benzetiyordu. Kudra dedi alobar, harika bir fikrim var. Neymiş o harika fikir diye sordu Kudra. Başı hala işine eğikti. Gemiye binip yeni dünyaya gidelim. Yeni dünyaya mı? Evet, yeni dünyaya. Dünyanın yuvarlak olduğunu anladıkları zaman rastlantı eseri bulundukları yere. Oysa öhüm, ben hep söylerdim dünyanın yuvarlak olduğunu. Yeni dünyaya yalnız servet avcılarıyla Hristiyan fanatikler gider. Biz iki gruba da girmiyoruz. Servet avcıları, Hristiyan fanatikler, bir de uyumsuzlar. Bu sonuncu kategori bizi oldukça iyi tanımlıyor. Belki sen uyumsuz olabilirsin alobar. Ben değilim. Artık değilim daha doğrusu. Alobar ayağa fırladı. İki elinin birer hızlı hareketiyle Kudra'nın başındaki ak saçların sayısını 3'e indirdi. Kopardığı iki teli onun önündeki reçine kabına bıraktı. Yeni dünyada güzelim siyah saçlarını feda etmek zorunda kalmayacaksın. Kudra kabın içindeki saçlara baktı. Gözlerinde yaşlar olduğunu kendisi belki inkar edebilirdi. Ama mum ışığının yaş birikintileri üzerinde parlayışı bunun tersini kanıtlıyordu.